Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Âl-i İmran suresinden 146. ila 148. ayetlerin tilavetini İranlı karilerden Ali Parhiskar'dan dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve ke'eyyim min nebiyyin katele ma'ahu كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice peygamberlerle birlikte birçok Rabbani bilginler savaşa girdiler de Allah yolunda kendilerine isabet eden güçlük ve mihnetten dolayı ne gevşeklik gösterdiler ne de boyun eğdiler. Allah sabır gösterenleri sever. Onların söyledikleri, Rabbimiz günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı bastıkları yerde sağlamlaştır ve bize kafirler topluluğuna karşı yardım et demelerinden başka bir şey değildi. Böylece Allah dünya sevabını da, ahiret sevabını, güzelliğini de onlara verdi. Allah iyilikte bulunanları sever.
Tarhan'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Şehrevar 1400, Hicri Kameri 23, Muharrem 1443 ve Miladi Takvimle 1 Eylül 2021 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızdan önce sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, gerçek ve sanal ve Afganistan uyuşturucu madde bataklığında çırpınması isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ve Nikaragua'nın Amerika'nın yaptırımlarını etkisizleştirmek için işbirliği yapması gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhuriyeti mevkidaşı ile görüştü. El-Ahvazi terör örgütüne Suudi Arabistan ve Avrupa'nın desteği ifşa oldu. İran Havacılık Kurumu, İran ve Afganistan arasında uçuşların olmadığını bildirdi. Amerika'da koronavirüs giderek artarken Türkiye'de son 24 saatte 252 kişi hayatını kaybetti. Batı Şeria'da bir Filistinli genç şehit oldu. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkelerin uluslararası kurumlarda Amerika'nın uyguladığı ambargoların etkisizleştirilmesi için işbirliği yapmaları gerektiğini belirtti. İki ülke devrimlerinin aynı zamana denk geldiğine temas eden Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın dış politikası önceliklerinden birinin Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek olduğunu söyledi. Amerika'nın aşırı istekleri karşısında iki milletin ortak görüşlere sahip olmalarına değinen Ayetullah Reisi, bunun bağımsız milletlerin milli egemenliğin savunması için önemli bir sermaye olduğunu ifade etti. Ortega'da görüşmede ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirmek için güçlü bir şekilde politikasını izleyeceğini ifade ederek, Amerika'nın günümüzde Latin Amerika ülkelerini hedef aldığını belirtti. Ortega, günümüzde dünya ülkelerin birleşliğin arttığını ifade ederek ilişkilerin güçlenmesiyle dünyada barış ve adaletin tesisi için mücadele yolunun devam etmesi gerektiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüsnü Emir Abdullahyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov arasında dün akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Bayramov, görüşmede İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ilişkilerin geliştirmesinin önemine dikkat çekerek Emir Abdullahyan'ı İran Dışişleri Bakanı olarak seçilmesi sebebiyle tebrik etti. Emir Abdullahyan da görüşmede Tahran-Bakü ilişkilerinin tüm alanlarda geliştirmesi gerektiğine vurgu yaparak, İran'ın Karabağ'da işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarının yeniden inşası sürecine katılmaya hazır olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı, uluslararası sınırlara saygı gösterilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, Kafkasya bölgesindeki anlaşmazlıkların siyasi ve barışçıl yollara çözülmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları ayrıca birbirlerini iki ülkenin başkentlerini ziyaret etmeye davet etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkilerin genişletilmesi konusunda istişarelerde bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić Radman ile ikili ilişkileri genişletmek için bir telefon görüşmesi yaptı. İki taraf karşılıklı teşvik ve yatırımın desteklenmesi anlaşmaları, gümrük işbirliği ve İran ile Hırvatistan arasında bir kültürel işbirliği anlaşmasının imzalanması ile ilgili olarak çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin genişletilmesi gereği ve anlaşmaların uygulanmasına vurgu yaptılar. Söz konusu telefon görüşmesinde Emir Abdullahyan, İran'ın Viyana görüşmeleri konusundaki tutumunu da açıklarken, müzakereler İran siyaseti için değildir ve müzakereler İran halkının çıkarlarını güvence altına almaya yönelik olmalıdır. Amerika Birleşik Devletleri İran halkıyla konuşmak için saygı diliyle konuşmasını bilmelidir, dedi.
İran ordusu takımı İsfahan'da düzenlenen silah ustaları hafif silah yarışmasında birinci oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne göre İran İslam Cumhuriyeti ordusu takımı dün hafif ve bireysel silahlar alanda silahların ustaları yarışmalarında Özbekistan, Rusya ve Vietnam takımları arasında en az hata ve en yüksek puanla birinci oldu. Dünya Orduları Uluslararası Askeri Yarışması 2021 silahların ustalarının hafif ve bireysel silahlar alanındaki dördüncü aşaması dün İsfahan'ın Tir Sufe Meydanı'nda gerçekleşti. Bu aşamada ekipler Colt, Kalashnikov ve keskin nişancı tüfeklerinin hafif ve bireysel silahlarıyla yarıştı. Bu etap yarışmanın bu döneminin nihai sonuçlarına doğrudan etkisi olan silah ustaları yarışmasının en hassas ve etkili etaplarından biriydi.
El-Ahvaziye terörist grubun lideri El-Nizal El-Ahvaziye, Suudi Arabistan ve Avrupa'nın bu gruba desteğini itiraf etti. Habib Esved olarak bilinen Habib Ferecullah Çab, Suudi parasıyla İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı 2014 konferansını düzenledik ve Arap ve Avrupalı şahsiyetleri bu konferansta konuşmaya davet ettik, dedi. Habib Esved, El-Nizal Hareketi Örgütü'nün ve yetkililerinin merkezi Danimarka'dadır ve bu grubun faaliyetleri Orta Avrupa ve Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, İsveç, İngiltere, Fransa ve diğer ülkelerdedir, dedi. El-Ahvaziye terör örgütünün lideri, bu üç örgüt arasında askeri bir birlik oluşturmak ve etkin operasyonlar yürütebilmek için Ceyşül Ad ve Peşak gibi kafa dengi gruplarla ilişkiler kurduk. İran'ın üç önemli bölgesinde terör operasyonları düzenleniyor, dedi. Esved ayrıca iletişim kurarak Suudi Arabistan'dan Ceyşül Ad grubuna iyi bir mali destek alabildik, dedi. Suudi İstihbarat Servisleri ve Siyonist rejim tarafından doğrudan desteklenen El-Ahvaziye terör örgütünün liderleri için uluslararası tutuklama emri çıkarmasına rağmen bu örgüt İran'da terör saldırılarını Avrupa'dan yönetmek için tam destek almaya devam ediyor.
İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiran Şehram İrani bugün güvenlik kelimesi beyaz elbiseli sağlık personeliyle anlam kazandığını söyledi. Şehram İrani ordunun stratejik donanmasının sağlık personelinin huzurunda olduğunu belirterek sağlık güvenliğin ilk direğidir ve sağlık personeli de güvenliğin direğidir. Çünkü sağlık personelinin çabaları olmadan bugün deniz personeli denizlerin derinliklerinde görevlerini asla yapamazlar, dedi. Tuğamiran Şehram İrani sağlığı toplumun fedakarlığını sembolü olarak nitelendirdi. Koronavirüsün patlak vermesi sırasında donanmadaki eğitimin kesintiye uğramadığını, bunun da sağlık personelinin yardımı olmadan imkansız olduğunu kaydetti. İranlı askeri yetkili, sağlık personelinin desteğiyle şimdiye kadar görev hacminde herhangi bir azalma olmadı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bayrağı her zaman açık sularda dalgalandı, dedi. İran ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı koronavirüsün patlak vermesine ve tüm küresel faaliyetlere doğrudan etkisine değinerek Donanma bu küresel krizden etkilenmedi ve bu kuvvetin 75. filosu ilk kez Asya kıtasını geçmeye başardı. Afrika ve Avrupa başı olmak üzere dünyanın en ücra köşelerinde İran bayrağı dalgalandı dedi.
İran Havacılık Kurumu Sözcüsü İran ve Afganistan arasında uçuş olmadığını söyledi. Muhammed Hasan Zibaş dün yaptığı açıklamada 42 ülkeye uçuş hala yasak dedi. Zibaş, Brezilya ve Uruguay'da dahil olmak üzere özel ülkelerden koronavirüsünün mutasyona uğramış olduğu ülkeler doğrudan ve dolaylı olarak yolcu kabulünün bir sonraki duyuruya kadar yasak olduğunu ve diplomatların, hükümet yetkililerinin ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin girişine tabi olduğunu söyledi. İran Havacılık Kurumu Sözcüsü şunları kaydetti. Arjantin, Bolivya, Şili, Kolombiya, Küba, Kıbrıs, Ekvador, Mısır, Gürcistan, Hindistan, Endonezya dahil olmak üzere yüksek riskli ülkelerden doğrudan ve dolaylı seyahatler Kuveyt, Libya, Malezya, Nepal, Hollanda, Umman, Paraguay, Peru, Portekiz, Rusya, Güney Afrika, İspanya, Sudan, Suriye, Tanzanya, Tunus, İngiltere, Zambiya ve Zimbabwe. Zibaş ayrıca şunları kaydetti. Bu ülkelerden gelen yolcular menşede 96 saatlik bir süre ile korona için negatif PCR testinin yanı sıra varışta yeniden laboratuvar muayenesinden geçmek zorundadır. Sivil Havacılık Kurumu Sözcüsü diğer ülkelere şu anda bir seyahat yasağı yok ve ülkeye giriş için menşe ülkeden 96 saatlik bir süre ile negatif bir PCR testi yeterli dedi.
Amerika'da koronavirüsün delta mutasyonu patlak vermesi bazı devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitesinde yetersiz kalmasına neden oldu. CBS televizyonuna göre Ağustos ayında yaklaşık 4 milyon Amerikalı'ya korona teşhisi kondu. Bu insanların büyük çoğunluğu Florida'da ikamet ediyor ve okullarda maskelerin zorunlu kullanımıyla ilgili tartışmalarında arttığı gözleniyor. Amerika şu anda günde ortalama 156 bin yeni korona vakası ile karşı karşıya. Günlük vakalardaki artışla birlikte özellikle güneydeki hastanelerde yoğun bakım yatağı sıkıntısı yaşanıyor. Amerika'daki genel aşılama süreci yavaş bir süreçte devam ediyor. Yavaşlamanın büyük bir kısmı Amerikan halkının kendi ülkelerinin ilaç devleri tarafından üretilen aşılara olan güvensizliğinden ve televizyon ile sosyal medyadaki yaygın aşı karşıtı propagandadan kaynaklanıyor. En son istatistiklere göre Amerika'da yaklaşık 40 milyon kişiye COVID-19 bulaştı. Bunlardan en az 656 bin kişisi öldü.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan günlük COVID-19 tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 297.167 COVID-19 testi yapıldı. 21.893 kişinin testi pozitif çıktı. 252 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 14.106 oldu. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 COVID-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım," dedi. Bu arada 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı %77,77. İkinci doz aşı uygulananların sayısı %59,75 olarak gerçekleşti.
Kütahya'da dün saat 14.04'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği 7.16 kilometre olarak açıklandı. Depreme ilişkin açıklama yapan AFAD şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı ise alanda tarama çalışmalarına devam edildiğini bildirdi. Kütahya Valisi Ali Çelik ise Altıntaş ilçesinde 5 nokta büyüklüğündeki depremde 15 binada zarar tespit edildiğini ifade etti.
İran Suriye kaynakları Halep'te bir Türk askeri üstüne roket saldırısı yapıldığını bildirdi. Resmi Suriye Haber Ajansı Sana'ya göre salı günü Kuzeybatı Suriye'deki bir Türk üssüne roketli saldırıda Türkiye'nin 3 askeri ölürken 5 askeri de yaralandı. Kürt Haber Ajansı Havar kimliği belirsiz kişilerin Elbap bölgesindeki bir Türk askeri üssünü birkaç katyuşa roketiyle hedef aldığını iddia etti.
Öte yandan Kuzey Irak'ta bir Türk helikopterleri operasyonunda 2 PKK üyesi öldürüldü. Teslim Haber Ajansı'na göre Türkiye Savunma Bakanlığı 2 PKK'lının Pençe Kaplan operasyon bölgesinde atak helikopterlerinin düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. Türkiye ordusunun Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine yönelik yasa dışı saldırılar devam ederken Bağdat saldırıları Irak'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal olarak defalarca kınamış bulunuyor.
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde dün gece bir Filistinli Siyonist güçler tarafından vurularak şehit oldu. Muhabirimizin bildiğine göre Raat Yusuf Raşit Radullah adlı 39 yaşındaki Filistinli Betover köyünde işten eve dönerken Siyonist askerler tarafından vurularak şehit edildi. Öte yandan terör rejimi İsrail yönetiminin iç istihbarat teşkilatı niteliğindeki Şabak, dün Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin güney kesiminde yer alan El Halil'de İsrail'in Gazze'ye yönelik son operasyonunun devam ettiği günlerde işgalci askerlere yönelik bir saldırıya karıştığı ve ateş açtığı düşünülen bir Filistinli'nin yakalandığını iddia etti.
Bir Arap web sitesi Birleşik Arap Emirlikleri ve Siyonist rejim İsrail tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir yeraltı askeri üssünün gizlice inşa edildiğini ortaya çıkardı ve üssün 330 metre derinlikte bulunduğunu bildirdi. El Cezire web sitesine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir istihbarat yetkilisi dün İsrail Savaş Bakanlığı'nın Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliği içinde 2019'un başından beri Birleşik Arap Emirliği içinde gizli bir askeri üs inşa ettiğini bildirdi. Habere göre üs en gelişmiş inşaat tekniklerine göre yapıldı ve yerin 330 metre derinliğinde bulunduğu için hiçbir füze saldırısı ona zarar veremiyor. Birleşik Arap Emirliği'nden alınan bilgilere göre Endüstriyel Kargo adına çeşitli ticari ve transit şirketlerinin himayesindeki askeri teçhizat Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor ve bu yeraltı üssünde depolanıyor.
Rusya'nın RIA Novosti haber ajansının aktardığına göre bir Taliban yetkilisi dün gece yaptığı açıklamada yeni Afgan hükümetinin yakında kurulacağını söyledi. RIA Novosti'nin bildirdiğine göre yeni kurulacak hükümette Mulla Abdulgani Brader Ahund, Dışişleri Bakanı, Taliban'ın kurucusunun oğlu Mulla Yakup Salma Bakanı ve Celaleddin Hakkani'nin oğlu Halife Hakkani İçişleri Bakanı olarak atandı. Kaynağa göre kabinenin oluşumuyla ilgili özel istişareler sona erdi ve sonuçlar yakında açıklanacak. Üst düzey bir Taliban üyesi daha önce medyaya grubun Afganistan'da yeni bir hükümetin kurulduğunu 3 Eylül'de açıklayacağını söylemişti. Taliban'ın başkent Kabil'in kontrolüyle geçirmesinden ve Muhammed Eşref Gani hükümetin düşmesinden sonraki ilk saatlerden itibaren Afganistan'da yeni bir hükümetin nasıl kurulacağı, Afganistan ve diğer ülkelerdeki kamuoyu ve siyasi gruplar arasında her zaman belirsizliklerden biri olmuştur.
Öte yandan Pentagon sözcüsü Afganistan'daki savaşın bittiğini ve Amerikan güçlerinin artık Afganistan'da askeri bir rolünün olmadığını söyledi. Pentagon sözcüsü, Afganistan'da savaş bitti, orada artık Amerikan askeri yok, Afganistan'da çok sayıda Amerikan vatandaşını kaldığını da belirten sözcü, Amerika'nın Afganistan'daki Amerikan halkının tahliye edilmesi için askeri hiçbir rolünün olmadığını bildirdi. Amerikalı yetkililer Amerikan vatandaşı olan Afganların Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrılmasını sağlamak için Taliban ile işbirliği yapmaktan başka seçeneklerinin olmadığını kabul ettiler.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Bakü'ye tüm Ermeni savaş esirlerini koşulsuz olarak serbest bırakma çağrısında bulunduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Moskova'nın Bakü'yü tüm Ermeni savaş esirlerini koşulsuz olarak bırakmayı çağırdığını, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bu yöndeki eylemlerinin manalı bir güven ölçüsü olabileceğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Mahmut Abbas'ın Benny Gantz'la görüşmesi etrafında. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas, 29 Ağustos Pazar akşamı terör rejimi İsrail'in savaş bakanı ile görüştü. Filistin Özel Teşkilatı makamları bundan önce de defalarca Siyonist rejim İsrail yetkilileriyle görüşmüşlerdi. Gerçekte Filistin Özel Teşkilatı, Siyonist rejim İsrail ve Filistin barış müzakereleri çerçevesinde ve de Siyonist rejim ile güvenlik diyalogları dahilinde defalarca görüşmeler yapmışlardı. Buna rağmen Mahmut Abbas ve Benny Gantz'ın görüşmesi son bir haftada Filistin makamlarının İsrail makamları ile pek görüşmediği bir sırada geldi. Bilindiği üzere müzakere süreci de yıllar önce durdurulmuştu. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmut Abbas'ın Siyonist İsrail Başbakanı ile görüşmesi korsan rejim İsrail ile ister Batı Şeria, ister Kudüs ve ister Gazze şeridinde cinayetlerini arttırdığı bir sırada gerçekleşti. Siyonist rejim İsrail 11 günlük savaşı Gazze şeridine dayattı ve savaştan sonra da Filistinlere karşı şiddet girişimlerini, onların arazilerini ve yaşadıkları evleri ele geçirip mal varlıklarına el koyarak sürdürmektedir. Aynı zamanda Filistin Özel Teşkilatı Başkanı, Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı ile öyle bir koşulla görüştü ki, bu korsan ve işgalci rejimin başbakanı Naftali Bennett de iki devletli bir çözümü kabul etmediğini ve İsrail'in başbakanı olduğu sürece bu stratejinin uygulanmasına müsaade etmeyeceğini belirtti.
Bu koşullar altında yine de Mahmut Abbas diyaloglar ve müzakereler aracılığı ile Filistinlilerin çıkarlarını hem de bu halkı toprağı ve ülkeye sahip olmaya bile layık görmeyen rejime karşı sağlamak istiyor. Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz bürosu ise iki tarafında bu görüşmede Batı Şeria ve Gazze şeridinde ekonomik ve güvenliğin sağlanmasını ele aldıklarını ve temaslarının devamında da bu görüşmede ele alınan konuların takip edilmesi hususunda anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Gantz Twitter'dan paylaştığı mesajda Mahmut Abbas'a İsrail'in Filistin Uzak Teşkilatı'nın ekonomik yapısını güçlendirmek için girişimlerde bulunma peşinde olduğunu yazdı. Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benny Gantz'ın bu açıklamaları korsan rejim İsrail'in bu tür boş vaatlerle hala Filistin Uzak Teşkilatı'nı yanında tutmak istediğini göstermektedir. Siyonist rejim İsrail'in bu siyaseti açık bir şekilde Filistinli gruplar arasında ihtilafların ve bölünmelerin güçlenmesine ve Filistinlerin bir araya gelmesi ve milli birlik içerisinde hareket edip milli birlik hükümeti kurmasına engel oluşturacaktır. Filistin Özel Teşkilat Başkanı Mahmut Abbas'ın bu girişimi açıkça İsrail'in sahasında oynamaktır. Bu yüzden Filistin İslami Direniş Hareketi ve İslami Cihat Hareketi'nin tepkisine yol açmıştır. Bu bağlamda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Abdüllatif Kanu, Mahmut Abbas'ın Gantz ile görüşmesinin Filistin milletinin sırtına saplanan bir hançer olduğunu ve şehitlerin kanına ihanet sayıldığını belirtti. Abdüllatif Kanu, Abbas'ın hala ulusal değerleri ayaklar altına almaya devam ettiğini ve sırf Siyonist rejim imajını düzeltmek istediğini de vurguladı. Filistin İslami Cihat Hareketi Sözcüsü Tarık Selmi ise bu görüşmenin Benny Gantz'ın talimatıyla şehit edilen çocukların kanının kurumadığı bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika ve IŞİD'e intikam söylemleri arasında çocukların öldürülmesi etrafında. Amerika'nın CNN kanalı, Amerika'nın pazar günü IŞİD mevzilerine yapılan saldırılarda 9 kişilik bir ailenin 6 çocuğunun öldürüldüğünü duyurdu. Daha önce ise Taliban'a yakın kaynaklar Amerikan güçlerinin pazar günü Kabil'in kuzeyinde bir araç ve bir de evi hedef aldığını, bu saldırıda 4 çocuk dahil 6 sivilin öldürüldüğünü bildirmişlerdi. Amerika'nın Fox News kanalı ise bu hava saldırısında 2 DAEŞ üyesinin öldürüldüğünü iddia etmişti. 31 Ağustos Taliban'ın verdiği ultimato yakın bir dönemde gerçekleştirilen bu saldırılar Kabil havalimanındaki olayların ardından geldi. Görünen o ki geçen hafta Perşembe günü Kabil Havalimanı etrafındaki patlamanın ardından Biden yönetimi alel acele IŞİD'e yönelik misilleme yapmak istemiş. Bu doğrultuda da doğru ve detaylı bilgilere sahip olmaksızın insansız hava araçlarıyla saldırılar başlatmıştır. Tabii ki bu saldırılarla ilgili olan raporlarda iki IŞİD üyesinin öldürüldüğü belirtilmişti. Ancak burada önemli olan husus bir konuta yapılan saldırı ve orada bulunan bir aileden birçok çocuğun hayatını kaybetmesidir. Daha önce de Amerika özellikle Barack Obama başkanlığı döneminde artan insansız hava araçlı saldırılar sırasında detaylı bilgilere sahip olmadan füzelerle sivillere hedef almıştı. Bu saldırılar ise hem Afganistan hem de Pakistan'da büyük sivil kayıplarına yol açtı. Amerikalılar bu saldırılarda düğünleri bile hedef almışlardı. Amerikalılar sırf bu cinayet dolu girişimlerini izah etmek ve tevil etmek için yan hasar veya istenmeyen hasar ifadesini kullanıyordu. Onlara göre bu saldırılardaki sivil can kaybı işin doğal tarafı ve yan hasarlar çerçevesinde değerlendirilmelidir. Gerçekte Amerika insanların hayatına hiçbir şekilde önem vermiyor. Tam bir aldatıcı görünüşte İHA'lı saldırılara kurban giden sivilleri ve suçsuz insanları öldürme cinayetini örtbas etmeye ve izah etmeye çalışıyor.
Şimdi de Washington, Biden'ın IŞİD'e hitaben sizi kovalayacağız ve yaptıklarınızın bedelini ödettireceğiz sözlerinden hareketle hangi noktalara ve bölgelere hedef aldığını aldırmadan İHA'lı saldırılar gerçekleştirmektedir. Gelecek günlerde ise bu girişimlerin şiddetlenmesi bekleniyor. Gerçekte Biden hükümeti Amerika içinde askerlerin Afganistan'dan çekilmesi hususundaki kararına yönelik artan eleştirilerden kaçmak için son günlerde körü körüne saldırılara yönelmiştir. Buna rağmen Biden hükümeti hala ciddi şekilde IŞİD unsurlarının saldırılarından dolayı kaygı duymaktadır. Buna ilaveten Biden'ın cumhuriyetçi eleştirileri binlerce Afgan'ın Amerika'ya mülteci olarak alınmasına karşı çıkmış ve bu mülteci dalgalar arasında terörist unsurların sızma olasılığını artırdığını belirtiyorlar. Bu bağlamda radikal senatör Ted Cruz ise yaptığı konuşmada Amerikan Başkanı Biden'ın Afganistan siyasetini eleştirerek şöyle bir açıklamada bulundu. Biden, Amerika'ya terör saldırılarını davet etmektedir. Amerika'nın IŞİD terör örgütüne karşı tepkileri hususunda dikkat çeken bir başka husus ise Washington'un Barack Obama döneminde Irak ve Suriye'de IŞİD terör örgütünün kurulması ve yayılmasında başrolü oynamasıdır. Buna ilaveten Kabil Havalimanı intihar saldırıları da açık ve net bir şekilde Amerika'nın hali hazırda IŞİD'i desteklemelerinin sonuçlarını gördüğünü gösteriyor. Şimdi de Washington'un son yıllarda IŞİD'i Orta Asya'ya karşı güvenlik tehditleri oluşturmak amacıyla araç olarak kullanmak istediğini ve Rusya ve Çin'i de bu yoldan baskı altında bırakmak istediği açıkça ortadadır. Afganistan'daki saldırıların hedef tahtasına ise IŞİD'i destekleyen Amerika bulunmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Şehriver 1400, Hicri Kameri 23 Muharrem 1443 ve Miladi 1 Eylül 2021 Çarşamba. 56 yıl önce bugün Hiçişemsi 10 şehri ve 1344'te İran'da atom gücünden yararlanılması yönünde bir komite kuruldu. Dönemin Milli Şura Meclisi Tahran Üniversitesi Atom Merkezi'nin kurulmasını onayladı ve 1344'te Amerika'dan satın alınan İran'ın 5 megawattlık eğitim ve araştırma reaktörü hizmet vermeye hazırlandı ve 1345'te Tahran'ın Emirabad Nükleer Araştırma Merkezi'nde kullanılmaya başladı. Ve günümüzde de bu süreç devam ediyor. Bu reaktör Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın düzenli olarak denetimi altındadır ve Hiçişemsi 1352'de Atom Enerjisi Ajansı kuruldu ve Ajans Nükleer Santral Kompleksinin kurulması için Avrupalı devletlerle hemen müzakere aşamasına girdi. Bu müzakerelerin ardından Almanya ve Fransa'dan iki firma İran'ın güneyindeki Buşehir kentinde 1000 megawattlık iki nükleer reaktör yapma ve ayrıca adı geçen reaktörün yaktının temin edilmesi taahhüdünde bulundu. Bu iki firma İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra verdikleri taahhüdü yerine getirmediler ve adı geçen nükleer reaktör yapım çalışmalarını bırakarak ahde vefasızlık yaptılar. Ancak İranlı genç bilim adamları Rusya Atom Enerjisi Kurumu'nun işbirliğiyle Orta Doğu'da ilk enerji üretimi sivil amaçlı nükleer santral sayılan Buşehir santralini hizmete açmayı başardılar ve hali hazırda İran'daki bu santral hala çalışmalarını sürdürüyor. ...16 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Muharrem 1427'de Samara'da İmam Hadi Aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam türbelerinin bulunduğu Haremeyn-i Askeriye'nin El-Kaide'ye bağlı tekfirciler tarafından tahrip edildi. Ebu Mas'ab Zarkavi liderliğindeki El-Kaide'nin Irak koluna bağlı tekfirci teröristler Hicri Kameri 23 Muharrem 1427'de çarşamba günü sabah saat 7'de Askeriye'nin türbesine girdiler ve oradaki bekçilerin silahlarını alarak onları türbedeki hademelerle birlikte türbedeki bir mekanda hapsettiler ve bina içinde yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki TNT patlayıcısı yerleştirerek mutahhar türbeyi patlattılar. Bu bombalama eyleminin şiddeti o kadar fazla idi ki türbedeki inşaat malzemeleri ve eşyalar yarım kilometre uzaklığa kadar dışarıya fırladı. Ancak binanın dayanıklılığı yüksek olmasından dolayı türbedeki duvarlar sağlam kaldı. ...234 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Muharrem 1209 yılında büyük Müslüman bilim adamı Allame Mulla Mehdi Naraki vefat etti. Allame Naraki ilk eğitimini İran'da aldıktan sonra Irak'ta Necef İslami İlimler Merkezi'nde tahsilini sürdürmeye başladı. Mulla Mehdi Naraki azimle eğitimini sürdürdü ve dini ilimlerde çeşitli dallarda büyük maharet ve yetenek elde etti. O yoğun araştırmalar ve faaliyetlerin ardından ders vermeye başladı ve çeşitli dersler, eserler kaleme almaya yöneldi. Allame Naraki daha sonra din alimi yetiştirmeye ve dini eserler kaleme almaya başladı ki Cami-i Saadat bu eserlerin arasında en meşhurlarındandır. Naraki bu değerli eserinde çeşitli ahlaki meseleleri çok güzel bir ifadeyle ele aldı. Naraki'nin diğer eserler arasında Enisel Muvahhidin adlı kitabına değinebiliriz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
programımızda Türkiye basınına çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Aşı olmayan kişilerin toplu alanlara girişi için zorunlu PCR testi başlıyor.
Yeni Asya.
Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'da artan vaka sayısı endişe verici.
Star.
Günlük koronavirüs vaka sayıları yine artıyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İbrahim Kahveci 30 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde "Ucuzluk bu ülkede hayal" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Biz ucuz bir ülke miyiz yoksa pahalılıktan kıvranan bir yerde mi yaşıyoruz ya da neden kimsenin kazanamadığı bir düzen kurduk? Bu düzeni kurmayı nasıl başardık? Mesela birkaç örnek verelim. Bu yıl kuru soğan hasadını para yetmediği için değmez bularak tarla ektiğimiz görüntüleri hep beraber izledik. Bakınız, geçen yıl Temmuz ayında tarla fiyatı 0,83 kuruş olan kuru soğanın bu yıl tarla fiyatı 0,75 kuruşa düşmüş. Ama aynı kuru soğan geçen yıl Temmuz ayında rafta 1,785 liraya satılırken bu yıl 2,08 liraya satılmış diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Tarla fiyatı %10 düşen ürünün raf fiyatı %16,5 artış göstermiş. Yine geçen yıl Temmuz ayında tarlada 1,15 lira olan patates bu yıl aynı ayda tarla fiyatı 1,00 liraya düşmüş. Ama patatesin raf fiyatı geçen yıl Temmuz ayında 2,33 liradan bu yıl 2,79 liraya yükselmiş. Tarla fiyatı %13 gerileyen patatesin neden raf fiyatı %19,6 artar? Domateste de durum aynı. Geçen yıl tarlada 1,77 liraya satılan domates bu yıl aynı ayda tarla fiyatı değişmeden kalmış. Oysa domatesin raf fiyatı geçen yıl Temmuz ayında 3,24 liradan bu yıl 4,44 liraya çıkmış. Tarımda sorunun tarla olmadığını, hatta tarlada çiftçinin büyük zararda olduğunu dilimizde tüy bitercesine yıllardır yazıyoruz. Tarlada çiftçinin kazanmadığı, hatta ürünü değersiz bulup hasat etmediği ürünleri neden raflarda ateş pahasına tüketmek zorunda kalıyoruz? Salatalık örneğine bakalım. Bu yıl Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %83 zamlanarak 4,30 liradan satılmış. Oysa aynı ürün tarlada 1,13 liradan %44,8 zamla 1,64 liraya yükselmiş. Tarlada yaşanan fiyat artışının iki katı rafa yansımış. Demek ki tarımda, tarlada daha çok ürün üretmek çözüm değil. Hatta çiftçiye daha fazla üretilmek, çiftçiyi daha büyük zarara sokmak demektir. Sorunu doğru tespit edemezsek çözümü de bulamayız. Önce doğru teşhis gerekiyor. Bugün hazine, garantili, pahalı yollarımız, zorunlu güzergahlar vasıtası ile ürünleri ek maliyet getirmiştir. Ama asıl sorun perakende sistemidir. Verimsizleşen ve bir türlü dengeye oturmayan kuralsız perakende sistemi bu verimsizliğini tüketiciye ödettirmektedir. Kuralsızdır çünkü mahalle arasına kadar 10-15 zincir market girmiş. Alan başına müşteri sayısı yetersizliği işte o verimsizliği beslemektedir. Kuralsız piyasa pahalı piyasa sonucunu doğurmaktadır.
Mehmet Kara 30 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde "Cumhurbaşkanlığı sistemi kireçlenme ne oldu?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 17 Temmuz tarihinden bu yana tatilde olan meclisin açılmasına bir ay kalmışken siyaset sosyal medya düzenlemesi, siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak değişiklikleri konuşuyor. Bu iki konu meclis açıldığında ilk gündeme gelecek konular olacağı görülürken Türk tipi partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinde yapıldığı söylenen çalışmalar hakkında bir şey konuşulmuyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren Türk Tipi Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin her geçen gün yürümediği ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sistemin birinci yılı dolduğunda bir yılı geride bıraktık. Eksiğiyle, artısıyla her şey ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte de nerelerde ne gibi aksamalar varsa bunlar da giderilerek yolumuza devam ederiz demişti. Bu sözün ardından parti yetkilileri sistemin rehabilite edileceği, bu amaçla komisyonlar kurulduğunu söylemişler. Sistemde bazı kirişlenmeler ve tıkanmalar olduğunu, hepsinin masaya yatırılıp röntgeninin ve MRI'nin çekileceğini de söylemiş, bir bakıma da itiraf etmişlerdi. Aradan geçen süre içinde sistemde ne kirişlenmeler ne tıkanmalar giderilebildi ne de rehabilite edilebildi. Bu konuda ne AKP'den ne de MHP'den bir çalışma yapıldı ya da yapıldıysa kimse bilmiyor. Atanmış bakanlar seçilmiş milletvekillerinin denetimini engelliyor. Sözlü soru zaten sorulamıyor. Meclisi denetim yollarından birisi olan yazılı sorular da zamanında cevaplandırılmıyor. 2021'in ilk 6 ayında muhalefet milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilen toplam 7.797 soru önergesinin %57'si yani 4.420'si cevapsız kaldı. Oysa ki 15 gün içinde cevap verilmesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 852 meclis araştırma önergesinin 4'ünü AKP, 446'sını CHP, 228'ini HDP, 153'ünü İYİ Parti ve 21'ini MHP verdi. 852 meclis araştırma önergesinde ise sadece 30'u kabul edildi. Muhalefet partilerince verilen 848 adet meclis araştırma önergesi ise görüşüleceği günü bekliyor.
Remzi Özdemir 30 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde Erzincan olayı ve düşündürdükleri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Erzincan'daki takipteki alacaklar oranı rekor seviyede yüksek. Bu şehirdeki oran %60,07 olarak kayıtlara geçti. Bu sadece Türkiye değil aynı zamanda dünya rekoru. Amerika'daki büyük mortgage krizinde bile böyle bir batık olmamıştı. Erzincan'ı %45 ile Hatay ve onu da %25 ile Adana izliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tekrar Erzincan'a dönersek bankaların bu ilde konut ve inşaat kredisi olarak verdikleri her 100 kredinin 60'ı batmış ve yasal takibe geçmiş. Tabii ki bu verilerin içerisinde daha ötelenen ve yüzdürülen krediler yok. Onlar da eklenince ortaya çıkan rakamı siz düşünün. Erzincan'da ne oldu ki bu kadar büyük batak var? Oysa bankalar teminatın sağlamlığı açısından mümkün olduğunca konut ve inşaat kredisi veriyorlar. Hatta üretim yapan KOBİ'ye vermedikleri krediyi bu söktüre bol keseden veriyorlar. Bunu daha iyi anlamak için emlak ilan sitelerini dolaşmak lazım. Erzincan satılıkta ayrı yazdığınızda sizi ilk ilginç bir ilan karşılıyor. Bir kamu bankası tarafından verilen ilan. Erzincan Merkez Ergenekon Caddesi'nde satılık giriş katı daire. Fiyatı ise 1.050.000 lira. Evet, yanlış okumadınız. Bir kamu bankası tarafından kredisi ödenmediği için el konulan ve satışa çıkartılan giriş katı apartman dairesi 1.050.000 liraya satılıyor. Oysa bu dairenin fiyatı en fazla 300.000 lira etmesi lazım. Öncelikle Erzincan'ın ekonomisi nedir ki giriş katı bir apartman dairesi bu kadar pahalıya satılsın diyebilirsiniz. Evet,
Onu ben de dedim. İlginç bir şekilde konut ve inşaat kredilerinin kamu bankalarında yoğunlaştığı dikkatimizi çekiyor. Bu büyük bir tesadüf de olabilir. Ancak benim anlayamadığım bir kamu bankası Erzincan'ın sıradan bir mahallesinde giriş katı daireye 1 milyon liranın üzerine nasıl kredi verebilir? Bankacılık sektörünü yakından bilen bir gazeteci olarak Erzincan'daki bazı özel bankaları aradım ve bu %60 takipteki alacaklardaki paylarını sordum. Bazı bankaların bir ya da iki çıkarken büyük bir bölümü bizde yok yanıtını verdi. Gelelim asıl soruya. Bir kamu bankası hangi ekspertiz değerlendirme raporu ile giriş katındaki daire için 1 milyon küsür lira kredi verebildi? O halde kamu bankalarından alınan kredilerde ciddi bir ekspertiz sorunu var. Olayın bir başka boyutu ise banka tarafında. Bu bankanın kredi tahsis yöneticileri küçücük bir il olan Erzincan'da 1 milyon liranın üzerinde bir apartman dairesi olur mu diye hiç muhakeme yapmıyorlar mı? Bu krediyi nasıl onaylıyorlar? Hükümet sürekli olarak konut sektörüne kamu bankaları üzerinden kredi pompalıyor. Özel bankaların vermediği kredi kamu bankalarından çok rahat çıkartılıyor. Esnaf için, çiftçi için kurulmuş kamu bankalarına bakıyorsun, en büyük görev alanı müteahhitleri desteklemek olmuş. Ondan sonra KOBİ niye battı, tarım neden bitti diye yakınıp duruyoruz.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve sanal.
Değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Günümüzde medyanın bizim hayatımızdaki rolü tıpkı bir sahte kolye gibidir. Medyanın bizlere yansımalar ve klişelerle yarattığı modeller tıpkı sahte bir kolyeye benzer. Bu kolye her ne kadar güzel olsa da sahtedir ve kullanılamaz.
Allah'ın adıyla ve hepinizi selamlayarak bugünkü sohbetimizi bir masal ile başlatmak istiyorum. Olur mu?
Tabii, evet, ben kabul ediyorum. Fakat izin verin de bugün bizlerle birlikte olanlara ben de bir selam vereyim ve selamlaşayım.
Tabii ki, tabii.
Günaydın. Özür dilerim. Sanal ortamın zamansız olduğunda unuttum. Tabii, fakat çok da yanlış söylemedim herhalde. Zira sanal dünyada zamanın anlamı yok. Neyse. Siz galiba bir masal anlatmak istiyordunuz.
Evet, müsaadeniz olursa.
Evet, lütfen.
Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur, zaman içinde bir erkek yaşarmış. Bu erkek günün birinde ailesiyle birlikte büyük bir davete çağrılmış. O davete gitmek isteyen eşi arkadaşından bir elmas gerdanlık emanet alır. Fakat davet dönüşü gerdanlığın düşüp kaybolduğunu fark ederler. Adam gerdanlığın aynısını almak için baba mirasını satar ve büyük bir miktar para borç alır, böylece gerdanlığın aynısını satın alarak sahibine verir. Bu yüzden evlerini satarak daha küçük bir eve taşınmak zorunda kalır ve borçlarını ödemek için 10 yıllarca çok yoğun çalışmak zorunda kalırlar. Bu süre içinde ikisi de çok çalıştılar, yaşlandılar ve yıprandılar. Yıllar sonra kadın yine arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı ona çok yaşlandığını şaşırarak söyleyince kadın tüm olup bitenleri anlatır. Bu sefer gerdanlık sahibi kadın daha da şaşkınlık içinde, fakat o gerdanlık sahteydi der.
Gerçekten mi?
Allah Allah.
Yani ya. Yıllarca kadın sahte bir gerdanlık için mi bu kadar acıya katlanmış?
Neden söylememiş?
Herhalde keşke çok gerçek söylesin. Gibi görünüyormuş.
Zaten gerçek gibi görünür hepsi, ama onu da söylemesi lazımdı.
Peki bunun medyayla ne alakası var? Şimdi herhalde...
Öylesine bir etki bıraktı ki her şeyi unuttuk. Adam hayatını neredeyse mahvetmiş
sahte bir kolye için.
Bakalım ilgisi nedir devamında.
Neyse, bu hikaye günümüz medya çağında hayatımızın hikayesidir. Şimdi muhakkak benim sorduğum gibi neresi benziyor diye soracaksınız. Aslında medyanın bugün hayatımızdaki rolü birçok yönden hikayemizin sahte kolyesine benzediğini söylemeliyim. Bu hikayedeki kolye gibi medyanın bizim için oluşturduğu klişeler ve yansıttığı olaylar ve kalıpların birçoğu da sahtedir. Gerçek gibi görünür ama aslında sahtedir. Bu kalıplar tıpkı sahte ve yapma meyveler gibi çok güzeller, fakat yenilemiyorlar, kullanılmazdırlar.
Güzel bir yerden giriş yaptı. Yani bir örnekle.
Güzel
yani
bir şekilde, evet. Örnekti.
Evet, bu konuda bir örnek vereyim. Örneğin medyanın bizim zihnimizde aile tanımı üzerinde büyük etkisi var. Fakat medya tarafından sunulan bu örnek aile gerçek örneklerden genelde ya daha zengin veya daha fakir, ya daha aşık veya daha sorunlu ve serttir. Bu yansıtmalar gerçek aileye çok daha az benziyor. Bu örnekler normal hayatta kullanılamaz ve eğer birileri onları izlemeye kalkışırsa kendi normal hayatı akışında sorun yaşayabilir.
Tıpkı bir bizim bir atasözümüz var. Karga güvercinin yürümesini öğrenmeye çalışırken kendi yürümesini de kaybetmiş,
evet.
Şaşırmıştır.
Tabii ki.
Birçok filmde erkekler ve kadınları, gençleri rüya gibi bir gecede toplanmış, gülerek, sevinerek ve çeşitli yiyecek ve içecekleri yerken ve içerken görüyoruz. Birçok reklamda da görüyoruz bunu. O reklamları satmak için böyle bir görüntü sunuyorlar firmalar. Bu görüntüler bazı medyada çok fazla tekrarlandığı için hepimiz mutluluk ve samimiyetin batı yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Halbuki günümüzde batıda insanların yalnız ve bunalımda olduğu bir gerçektir. Birçok psikolojik araştırmaya göre. Öyle ki yalnızlık sorunu günümüzde batı toplumunun yaygın sorunlarından biri haline gelmiştir. Fakat medyanın bize yansıttığı tamamen farklı bir şeydir.
Evet, şimdi sorulması gereken soru ise medyanın gösterdiği Batı hayat tarzında bu kadar samimiyet, yakınlık ve dostluk yaşanıyorsa neden onlar hayvanlarla yaşamayı insanlarla yaşamaya tercih ediyorlar? Örneğin Fransa'nın yaklaşık 60 milyonluk nüfusunda en az 70 milyon evcil hayvan var. Eğer gerçekten insani ilişkiler kalıcı, güçlü ve samimi olsa acaba böyle verilerle karşılaşır mıydık?
Yani burada insanlar birbirleriyle yaşamak yerine hayvanlarla yaşamayı tercih ediyorlar herhalde. Sayılar öyle diyor. İlginç olansa bazıları benzer sahneleri hayatlarında uygulamak için tek gecelik bir misafirliğe bir aylık maaşları kadar para harcıyorlar. Öyle bir sofra kurmak, misafirleri
evet,
ağırlamak için.
Evet.
Bu insanlar yaptıklarının hayatlarının gerçekleriyle hiçbir ilgisi ve bağlantısı olmadığını biliyorlar. Fakat başkaları ile ilişkilerinin gerçek olmayan bir görüntü olduğunun farkındalar.
Ne kadar acı bir şey değil mi?
Evet maalesef.
Sırçadan bir köşk kurmuş ama dışarıdan bakan da biliyor senin durumun halin nedir. Yani bunlar bu şatafat i̇şte, neyin nesi?
Bir yerde de gösteriştir. Yani
ömür boyu kendine acı yaşatacaksın bir geceden ötürü.
İşte
yani
o,
bir gece bir sofra kuracaksın, ömür boyu onun taksitini
sizin,
ödeyeceksin.
Sizin anlattığınız
şey
masal gibi bir gece bir kolye takacaksın, sonra yaptığın bir hatadan
bir de
dolayı.
Bir senin durumunu zaten herkes görüyor.
Biliyor zaten, tanıyor.
Yani
evet.
Kim olduğunu, ne yaptığını. Yani maalesef ama
insanlar
batı
kanıyorlar.
Toplumunun ne bileyim uydu üzerinden, internet üzerinden bu tüketicilik kültürünün yaygınlaşması maalesef. Yani bu teknolojinin beraberinde getirdiği o kötü tarafları da bunlar. Hep
evet,
tüketmek,
yani
hep tüketmek, beklentilerin yükseltilmesi, teknoloji çağının o getirdiği ihtiyaçlar, hep ihtiyaçlar da artıyor. Yani teknoloji refah arttıkça, eskiden de böyle değildi. Refah düzeyi bir taraftan artıyormuş gibi gözüküyor ama maalesef beraberindeki sıkıntılarıyla birliktedir.
Evet, çünkü insanların beklentilerini arttırıyor, seviyesini
evet.
yükseltiyor. Evet. Medyada bir şeyleri yansıtmak için her zaman görüntüleme veya gösterme yöntemi kullanılır. Model oluşturmak veya klişe yapmak için en zekice yöntemlerden biri de gerçek bir görüntüyü silmek veya bir yansıtmayı silmektir. Mesela 1934'te Arjantin'de bir Amerikan filminin gösterilmesi ardından iç çamaşırı satışı çok düştü. Neden diye sorsanız, hatta
evet.
Tüccarlar bile Amerika Büyükelçiliğine şikayette bulundular. Sebebi de çok komik, çünkü filmde aktör, baş aktör herhalde, iç çamaşır giymezken gömleğini değiştiriyor. Bu sahne muhataba iç çamaşırın fuzuli ve yararsız bir şey olduğu izlenimini oluşturuyor. Ve düşünebiliyor musunuz, insanlar tek bir sahne üzerinde giyim tarzını değiştiriyor.
Şimdi o aktöre bağlı. Yani demek ki aktör filmin kahramanıymış. Yani orada bir çulsuz, ne bileyim, yani o kahraman olmayan birisi diyelim olsaydı, belki de o etki bırakmazdı. Figüran birisi olsaydı diyelim. Böyle bir şeyler çok fazla oluyor. Hatta bu film kahramanı ister futbol olsun, ister mesela geçenlerde Ronaldo basın açıklaması yapacaktı. Kolayı kaldırdı,
evet.
İçmeyelim suyu gösterdi. O zaman dediler ki kola firmasının
bayağı
yani
bir
bayağı
miktarda,
bir miktarda evet
zarar,
o,
etti.
Zarar etti. Onu bile söylediler. Bunlar da reklam için kullanılıyorlar. Demek ki medyanın insanlar üzerinde ne kadar etkisi var.
Çok büyük bir etkisi var, evet.
Tabii ki. Evet, bu konu işte tam da muhatapların bizzat yarattıkları alt metinde. Böyle bir olay belki Amerika toplumunda böyle bir tepkisi olmayabilir veya gömleğin altından iç çamaşır giymemesinin onlar için başka bir anlam taşıyabilir. Fakat muhatap değişince işte o alt metinlerde değişir. Fakat söz konusu alt metinlerdeki bazı mesajlar herkes için aynıdır ve muhatabın değişmesiyle değişmez. Bunun sebebi ise insanlar arasındaki ortak noktalardır. Daha doğrusu bu mesajların muhatabı biz insanların fıtri özelliklerimizdir.
Evet, aynen o reklam futbolcunun içecekleri bir kenara bırakması gibi insanlarda o hareket insanlara bir alt metin oluşturdu.
Evet.
Gazlı içecekler yerine su için alt metnini oluşturdu.
Evet, onu oluşturdu.
Evet. Hatırlarsanız geçen sohbetlerimizde size yabancılaştırmaktan söz etmiştik. Eğer hatırlarsanız medya metinleriyle karşılaştığımızda bizim zihinsel varsayımlarımızın onların gerçekten farklı olduğu yönünde olması gerektiğini de söyledik. Hatırladınız mı bilmiyorum.
Evet, bu, ben hatırlıyorum.
Acaba dinleyicilerimiz hatırladılar mı? Neyse, bunu onlara bırakıyoruz. Bu konu medyanın gürültülerinden sıyrılmamıza ve medya mesajlarını daha iyi değerlendirmemize yardımcı oluyor. Eğer biz medya ve yanıltmalarına karşı yabancılaştırma çalışmalarını yapamazsak, tıpkı örümcek ağına takılan bir böcek gibi medyanın ağları arasında sıkışıp kalırız ve onlara yem oluruz.
Evet, işte bu durumda medyadaki alt metinlerde gizli olan mesajları ortaya çıkartmak bizim için neredeyse imkansız olur. Yabancılaştırmak kolay bir süreç değildir. Özellikle eğer çocukluktan itibaren medya ile büyümüşsek, hatta bazen medya mesajlarını yaratanlar bile çoğu zaman bu süreçte başarısız kalırlar.
Burada ben ilginç bir şey gördüm ve bunu anlatmak istiyorum.
Evet.
Bizzat 40 sene medya mesajlarının yaratıcısı olan bir bayan Sonia Pollution çocuğuyla çocukluk anılarını tazelemek için kızıyla beraber bir Disney çizgi filmini 3. kez izlemeye karar veriyor ve aniden bir şey dikkatini çekiyor. Kendisi şöyle diyor: Disney filmlerinde bir şeyler kaybolmuştur. Disney filmlerinde ebeveyn nerede? Bambi, Nemo, Simba, Dumbo, Tarzan, hatta Peter Pan. Bu kahramanların tümü ya ebeveynlerinden biriyle yaşıyorlar veya hiç anne babaları yoktur. Disney eserlerinde anne babaların bu kadar uzun süre ortada olmamaları ve çocuklarının onların sevgi ve şefkatinden mahrum kalmalarının nedeni gerçekten nedir? Acaba hikayeyi daha çekici kılmak için mi? Yoksa Walt Disney'nin annesini ani ölümü bu olayda bir payı mı var diye soruyor. Acaba bu Amerika'nın dağılmış ve çaresiz kalan ailelerin bir görüntüsü müdür? Böyle bir şey çocuklarda nasıl bir izlenim bırakıyor acaba?
Evet, her ne sebeple olursa olsun aileyi ortadan kaldırılması tüm insanlığa ve insan toplumlarına bir mesaj vardır ve o da gerçek yaşamda ebeveyn rolünün silinmesi. Bu ise medyanın tüm tarihi boyunca işlediği en büyük cinayetlerden biridir ve ne yazık ki halen de devam ediyor maalesef.
Özellikle çocuklu ailelerde, eğer sizin de çocuğunuz varsa,
evet,
onların çizgi film Sünger Bob Kare Short çizgi filmini izlediğini defalarca görmüşsünüz. Bu çizgi filmdeki aile yapısına hiç dikkat ettiniz mi? Hiç fark ettiniz mi?
Ben kendim dikkat etmiyorum, seyretmem ama evde hani seyrediliyor.
Çocukla beraber izlersiniz, fark edersiniz ki bu çizgi filmdeki tüm kahramanlar tek başlarına, anne baba veya diğer aile fertleri olmadan ayrı ayrı evlerde yaşıyorlar. Bu çizgi film 1999 yılından beri tüm dünyada yayınlanıyor. Çizgi filmin başladığı yılda 6 yaşında olanlar şimdi 28 yaşındalar. O kadar uzun süredir yayınlanıyor. Ve çizgi filmin muhatapları 22 yıldan beri yalnız bireylerden oluşan bir toplum izliyor.
Gerçekten bunların
arkasında ne gibi fikirler var? İnsan böyle derinlemesine baktığında anlıyor. Yani ne kadar, yani rastgele bir eğlence
değildir bu.
Adına yapılan bir
tabii
şey değil.
Tabii ki güdümlüş bir şeydir.
Güdümlü bir şekilde yürütülüyor.
Veya belki kendi toplumlarından esinti yapılarak, onların toplumunda ebeveynlerden bir tanesi yok veya tek başlarına yaşıyorlar. Demek ki hayat böyle bir şeydir diye böyle çizgi filmler yapıyorlar.
Evet.
Eğer muhatapları farkında olmadan bu mesajı almış olsalar, onlar bireysel yaşamaya daha meyilli oluyorlar ve bu da aile yapısının zayıflamasına sebep oluyor. Onlar iyi bir yaşamı sürmek için aileye pek de ihtiyaç olmadığı ve ailenin zaruri olmadığını, hatta fazlalık olduğunu düşünebilirler böyle insanlar. Bu kavram yıllar boyunca tıpkı bir kurt muhatabı kemiriyor ve hayatın gerçek yüzünü insanın içsel istekleri ve ruhsal ihtiyaçlarıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan tarzda değiştiriyor. Bu biz insanların doğasını hedef alan dolaylı mesajlardan biridir ne yazık ki.
Evet, hepimiz gıda ürünlerinin, örneğin meyve ve sebzelerin tüketilmeden temizlenmesi ve yenilenmez kesimlerinin ayıklanması gerektiğini biliyoruz. Medya çağında da biz medya ve ürünlerini ayıklamamız gerekiyor. Medya da tıpkı meyve ve sebze gibidir. Onları ayıklamadan doğru ve temiz bir medyamız olamaz. Medyayı doğru tanımamak, ailenin mesajlarını yararsız kesimlerine de yemelerine ve hazımsızlık yaşamalarına sebep olur. Medya mesajlarını tıpkı sebzeler gibi ayıklayın ve sonra ailenin medya yemeğini hazırlayın. Medya kurtlarının sizin yaşamınızın gerçeğini kemirmemesine yol açın.
Güzel bir örnek değil, evet. Meyve ve ayıklama.
Güzel şekilde.
Evet.
Ama bu da çok sorunlu bir şey. Şimdi televizyonu açtın. Sen o süzgeçten neler geçeceği fark edemiyorsun ki.
Değerli dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat sizlerden ayrılmadan önce gerçek ve sanal dünyadaki adreslerimizi sizlerle hatırlatmak istiyoruz.
www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip ederken turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran adresi üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Görüşlerinizi bekliyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'ın uyuşturucu madde bataklığında çırpınması.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'ın uyuşturucu madde bataklığında çırpınması isimli özel sohbetimizle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Afganistan'da uyuşturucu maddenin sosyal ve güvenlik açısından etkilerini ele almaya çalışacağız.
Afganistan tarihi iç savaşlar ve iktidar çatışmaları ile dolu olsa da bu ülkenin dünyada ün yapmasının yol açan en önemli özelliklerinden biri haşhaş ekimi, uyuşturucu madde üretimidir. Amerika'nın 2011 Afganistan Savaşı'ndan önce Taliban rejiminin o yıllardaki yönetimi sırasında bu grup ülkede uyuşturucu madde ile mücadelede olduğunu iddia etse de uyuşturucu madde üretimi azalmakla beraber devam ediyordu.
Amerika ve NATO'daki ortaklarının Afganistan'a saldırmasının ardından ve 20 yıllık işgal sürecinde ise uyuşturucu madde üretimi yıllık olarak 9 bin ton üretimle rekor kırdı. Ve yıllık olarak yaklaşık 7 milyar dolar ile Afganistan'da dünyada en büyük uyuşturucu madde üreticisi haline geldi. Şimdiye kadar da bu unvan Afganistan tarafından korunmuştur.
Afganistan'da uyuşturucu madde üretimi hususunda iki nokta göze çarpıyor. İlk olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı Uyuşturucu Madde ve Suçlar Bürosu değerlendirmelerinden Afgan tarımcıların bu ülkede uyuşturucu madde üretiminden payının sadece 1 milyar 400 milyon olmasını göstermektedir. İkinci mesele ise Afganistan'da uyuşturucu madde üretiminin ekonomik değerinin bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının sadece %20 ila %30'u oluşturmaktadır. Bu yüzden Afganistan'da uyuşturucu madde üretimi ve kaçakçılığı üzerinden hangi gruplar veya kişilerin fayda sağladıkları sorusu akla gelmektedir. Nasıl bir çıkarcılık ve kar söz konusudur ki üreticiler üretimlerinden vazgeçmiyorlar?
Aslında Afganistan'da son 20 yılda uyuşturucu madde ekimi ve üretiminin faalleri, haşhaş ekimini ve uyuşturucu üretimini önemli ölçüde artırmak için işgalcilerin açgözlülüğüyle birlikte hukukun üstünlüğünün göz ardı edilmesi ve hiçe sayılması, siyasi istikrarsızlık, güvensizlik ve yolsuzluğu kullandılar. Afganistan'ın devrilen Eşref Gani hükümetinin araştırmalarına ve değerlendirmelerine göre bu durum yarım milyondan fazla insanın bu ülkede uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı alanında çalışmasına neden oldu.
Taliban dahil olmak üzere terörist ve militan gruplar Afganistan'daki uyuşturucu üretiminden kazanç sağlayan ilk ve en önemli gruplar arasında yer alıyor. Deutsche Welle ayrıntılı bir raporda bu grupların en büyük ve en önemli finansman kaynağının uyuşturucu madde satışı olduğunu bildirirken, teoristlerin ve militanların son yıllarda çiftçileri ve tarımcıları zorlayarak ve korkutarak onları haşhaş yetiştirmeyi ve uyuşturucu üretmeyi zorladığını vurguladı. Şimdi bu üretim alanında endüstriyel uyuşturucu maddelerin üretimi de söz konusudur. Bu nedenle önceki yıllarda Taliban daha yoğun bir şekilde köylerin kontrolünü ele geçirmeye çalıştı.
Dönemin Kandahar Uyuşturucu Madde ile Mücadele Bürosu Başkanı Gul Muhammed Şükran, hükümetin haşhaş tarlalarını yok etme yetkisinin olmadığını söyledi. Devrilen Afganistan hükümetinin istatistiklerine göre bu ülkede üretilen uyuşturucu maddelerin %83'ü Taliban kontrolü altında bulunan bölgelerde üretiliyordu. Taliban grubu bu yolla Afganistan hükümetiyle mücadele masraflarını karşıladığı tahmin ediliyor.
Afgan uyuşturucu madde ile mücadele ve narkotik uzmanı Muhammed Haşim Ortak şuna inanıyor. Taliban uyuşturucu madde üzerinden yıllık net olarak 500 milyon dolardan fazla para kazanıyor. Bu Afgan uzmanın dediğine göre uyuşturucu madde üzerinden kar edenler iç kaçakçılar değil, Afganistan'ın uyuşturucu maddesini Avrupa ve Afrika'ya kadar taşıyan terör grupları ve askeri milisler ile işbirliği yapan uluslararası kaçakçılık, ticaret ve ekonomi ağıdır.
2001 yılında Taliban rejiminin devrilmesinden ve dönemin Cumhurbaşkanı Hamid Karzai hükümetinin kurulmasından sonra İran İslam Cumhuriyeti Afgan çiftçilerin ve tarımcıların toprak kullanım şeklini değiştirmek için alternatif tarım önerdi ve bunun için çeşitli tohumları tedarik etmeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak Afganistan'da uyuşturucu kartelleri ve ağı İran'a bu yapıcı önerisinin uygulanmasını engelledi.
Afganistan'da haşhaş ekimi ve uyuşturucu üretimindeki son artışta büyük rol oynayan ikinci büyük faktör son 20 yılda Afganistan'daki Amerika ve NATO işgalcilerinin açgözlülüğü olmuştur. Amerika'da bağımsız casusluk kaynaklarına göre Amerika İstihbarat Servisi CIA bile uyuşturucu kaçakçılığına karışmıştır. Bu bağlamda Afganistan'daki askeri ve güvenlik harcamalarının bir kısmını organize bir şekilde karşılamak amacıyla CIA'nın bu işe karıştığı belirtildi.
Son yıllarda Afganistan'da gençlere uyuşturucu satmak için geniş çaplı yerli mafya oluşturuldu. Halbuki Afganistan'ın Amerika ve NATO işgalcileri tarafından işgalinden önce ülkede neredeyse uyuşturucu bağımlısı yoktu. Ancak son haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan ayrıldığını açıklarken istatistikler ülkedeki 3 milyondan fazla bağımlının Amerika'nın Afgan halkına mirası olduğunu, Afgan hükümeti ve toplumu için büyük bir sorun olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Afganistan'daki uyuşturucu üretiminin önemli merkezlerinden biri olan özellikle Nangarhar vilayetinde Afgan din alimleri bu ülkede haşhaş ekimi ve uyuşturucu üretimini haram ve İslam hukukuna aykırı olarak ilan ettiler.
Afganistan'daki sosyal meseleler uzmanı İdris Sapi, Nangarhar alimlerinin görüşlerinin önemli olduğunu belirterek, alimlerin haşhaş ekiminin durdurması için camiler aracılığıyla halkı bilgilendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Ancak Afganistan'da siyasi analist olan Yunus Fekur, Afganistan'daki haşhaş ekimi, üretimi ve uyuşturucu kaçakçılığının üst düzey destekçileri olduğunda bu gibi girişimler hiç etkili olmayacaktır. Zaten bu bilinen bir sır gibi duruyor.
Eski Amerikan donanması personeli Gordon Duff, Amerikan Birleşik Devletleri ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'nın CIA tarafından sürekli eroin üretimi ve zehir ticaretinin devam etmesi için garanti anlaşma görüldüğünü ve CIA'nin de bunun karşılığında Taliban'ın düşmanlarına saldırmaya izin verdiğine inanıyor. Onun belirttiğine göre Afganistan'daki El-Kaide ve IŞİD gibi terör örgütleri doğrudan Amerikan ordusu ve uyuşturucu madde ticaretini kontrol eden CIA ile işbirliği yapıyor ve bu grupların tüketim tarihinin sona ermesine dek onları kullanacaktır.
Her halükarda sadece Gordon Duff değil, diğer batılı uzmanlar da Afganistan'ın sorununun geniş çaplı, kök salmış yolsuzluklar ve uyuşturucu madde olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu sorunların her ikisi de Amerika'nın girişimleriyle alakalıdır. Görünen o ki batılı çevrelerin, peştunların liderlerinin Afganistan'da Amerikan rolünü kabulleneceği yönündeki tahminleri de gerçekleşmektedir.
Değerli dinleyiciler, Afganistan'ın uyuşturucu madde bataklığından çırpınması isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsode.com'dan bizleri takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkelerin uluslararası kurumlarda Amerika'nın uyguladığı ambargoların etkisizleştirmesi için işbirliği yapmaları gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevkidaşı Bayramov telefonda görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı ile ikili ilişkilerin genişletilmesi konusunda istişarelerde bulundu. İran İslam Cumhuriyeti ordusu takımı İsfahan'da düzenlenen silah ustaları hafif silah yarışmasında birinci oldu. El-Ahvaziye terörist grubun lideri El-Nizal El-Ahvaziye, Suudi Arabistan ve Avrupa'nın bu gruba desteğini itiraf etti. İran ordusu deniz kuvvetleri komutanı Tuğamiral Şehram İrani, bugün güvenlik kelimesi beyaz elbiseli sağlık personeliyle anlam kazandığını söyledi. İran Havacılık Kurumu Sözcüsü İran ve Afganistan arasında uçuş olmadığını söyledi. Amerika'da koronavirüs giderek artıyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız +0 98 21 22 01 36 82. Ayrıca +0 98 21 22 01 36 82 ve +0 98 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın. Thank you.